Ayrım 22. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 199. Loki gittikçe artan bir huzursuzlukla seyretmeyi sürdürür ve acımasız güneş gökyüzünde yol aldıkça gölgeler kısalırken bu böyle sürüp gitti. Canlı taşlar su veya mola verilmeksizin yakıcı karelerde ilerlemeyi sürdürdüler. Ta ki oyundan çıkartılana ve rakip savaş efendisinin seçtiği bir cezaya maruz bırakılana dek. Çok geçmeden Loki cezanın ölüm hariç hemen hemen her şey olabileceğini anladı. İblisler verilen emirleri gözü dönmüş bir hevesle yerine getiriyor, her yeni yaralama veya utandırma cezasını kalabalığa en abartılı şekilde sergiliyorlardı. Tanrılar aşkına diye düşündü Loki, hiçbir oyun için burada değil, yalnızca cezaları görmeye gelmişler. Zırhlı muhafız safları tüm karşı koyma veya isyan ihtimallerini sıfıra indiriyordu. Belirtilen yerlere çabucak geçmeyi reddeden veya talimat olmaksızın karelerinden çıkmaya cüret eden taşlar itaat edene kadar dövülüyordu. Sonunda pekala itaat ediyorlardı, ancak oyun sürdükçe cezaların zalimliği azalmıyordu. ''Çürük meyve!'' diye bağırdı siyah savaş beyinin locasındaki küçük oğlan. İsteği hemen yerine getirildi. Beyaz tabartlı yaşlıca bir kadın stadyumun duvarlarından birine doğru atıldı ve dört iblis tarafından elma, armut ve domates yağmuruna tutuldu. Kadın yere yığıldıktan sonra bir de yaydım ateşini sürdürdüler. Ta ki kendini korumak için çelimsiz kollarının altına sığınmış olan kadın, tir tir titreyen bir meyve yığını haline gelene ve arkasındaki duvar suyu damlayan ekşi posalarla kaplanana dek. Beyaz oyuncunun misillemesi çabuk geldi. Vikontes siyah renkli tıknaz bir delikanlıyı yedi ve bu sefer ceza seçimini bizzat yaptı. ''Ev sahibimizin stadyumunu temiz tutmalıyız. Şunu meyve lekeli duvara götürün!'' diye bağırdı kadın ve orayı diliyle temizletin. Bunun üzerine kalabalıktan çılgınca bir alkış koptu. Arenadaki adam baş iblis tarafından kirli duvara doğru itildi. ''Yala bakalım pislik!'' Adamın ilk çabaları gönülsüzceydi. Bunu gören bir başka iblis, yedi düğümlenmiş kordonla son bulan bir kırbaç çıkardı, adamın omuzlarının arasına sert bir darbe indirdi ve duvara çarpıp burnunun kanamasına neden oldu. ''Kahrolası ücretinin hakkını ver solucan!'' diye aykırdı iblis, adamı tekrar kamçılayarak. ''Daha önce hiçbir bayan sana dizlerinin üstüne çöküp dilini kullanmadı söylemedi mi?'' Dilini duvarda yukarı aşağı çaresizce gezdiren adam birkaç saniyede bir öğürüyor, her seferinde de iblisin kırbacını yiyordu. Nihayet arenadan alınıp götürüldüğünde her yerinden kanlar akan, ağzından kusmuk damlayan bir harabeden ibaretti. Bu tüm sabah boyunca böyle sürüp gitti. Tanrılar aşkına buna neden katlanıyorlar, neden göz yumuyorlar? Loki galeride yapayalnız dikilerek zengin ve güçlülere, onların muhafızlarına ve hizmetkarlarına, altlarındaki oyunun hızla azalan canlı taşlarına uzun uzun baktı. Siyah renkli kalın giysilerinin içinde terleyerek orada kara kara düşündü durdu. Mevki ve servet sahibi olmalarına karşın kendilerini kısıtlayacak siyasi görevleri bulunmayan Terrin dünyasının en zengin ve en özgür insanları Salieska'nın özel derebeyliğinin sınırları dışında yasaların ve geleneklerin yasakladığını yapmak, yani kendilerinden güçsüz kimseleri canlarının istediği şekilde aşağılayıp ezerek hoşça vakit geçirmek için bir araya toplanmıştı. Arena ve keyif savaşı belli ki sadece bir kılıf amaca ulaşmakta kullanılan birer araçtı. Bunun bir düzeni, bir adaleti yoktu. Gladyatörlerin ve mahkumların bir kalabalığın önünde dövüşmek için bir sebepleri olurdu. Ya şöhret kazanmak ya da yakalanmanın bedelini ödemek amacıyla canlarını tehlikeye atarlardı. Madrabaz bekçi ahmaklara, hantallara ve şanssızlara ancak bir yere kadar yardım ettiği için erkeklerle kadınlar dar ağacından sallandırılırlardı. Fakat buradaki maskaralık sırf zevk amaçlıydı. Loki öfkesinin bir tümör gibi içinde büyüdüğünü hissetti. Bu insanların onun kim olduğuna veya neler yapabileceğine dair en ufak bir fikri bile yoktu. Kamor'un belasının yanına Jan'ı da alıp Salon Corbo'ya dadanması halinde başlarına ne gibi işler açılabileceğini tahmin bile edemezlerdi. Centilmen piçler birkaç aylık gözlemin ve planlamanın ardından bu yeri alt üst edebilir, keyif savaşında hile yapmanın bir yolunu bulabilir, hem katılımcıları hem de Lady Salyeska'yı soyup soğana çevirebilir, bu piç kurularını utandırıp küçük düşürebilirlerdi. Yarı kentin itibarına öyle bir leke sürebilirlerdi ki bir daha hiç kimse buraya gelmek istemezdi. Fakat madrabaz bekçi diye fısıldadı Loke, neden şimdi? Neden bunu bana şimdi gösteriyorsun? Jean Talverrar da onu bekliyordu ve hazırlık aşaması bir yıl sürmüş bir vurguna boğazlarına dek batmışlardı. Jean burada olup bitenler hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Loke'nin kısa süre içinde bir sandalye takımıyla beraber geri geleceğine, böylelikle üzerinde anlaştıkları ve zaten son derece hassas durumdaki bir planı yürürlüğe koyabileceklerine inanıyordu. ''Tanrılar cezasını versin'' dedi Loke, ''Tanrılar hepsinin cezasını versin.'' 5. kısım. Camor, yıllar önce. Peder Zincir, Capa Vencarlo Barsavi ile yaptığı ilk görüşmenin ardından Loke'yi eve geri götürürken her yere sızan ıslak sisler yaşlı adamla olanı gece yarısı grisi bir perdeyle kuşatıyordu. Sarhoş ve terden sırılsıklam haldeki Loke, hımbıllaştırılmış keçinin sırtına can havliyle tutunmuştu. ''Barsavi'ye ait değilsin'' dedi Zincir. ''Barsavi makamına göre yeterlidir. Yanında yer alması için iyi bir müttefik ve daima itaat eder gibi gözükmen gereken bir adam. Ama kesinlikle sana sahip değil. Neticede ben de değilim.''
''Yani onun dediklerini yapmak zorunda değil miyim?''
''Gizli barışa uymaktan mı bahsediyorsun? Yoksa iyi bir pezon olmaktan mı?'' ''Yalnızca görünüşte Loke, yalnızca kurtları kapından uzak tutacak kadar. Şu son iki gündür gözlerini ve kulaklarını kapalı tutmadıysan bir şeyi anlamış olmalısın.'' diye yabani bir sırıtışla ona sır verdi Zincir. ''Niyetim seni Kalo'yu, Galdo'yu ve Sabeta'yı, Vencarlo'nun pek kıymetli gizli barışını tam kalbinden vuracak kahrolası birer arbalet oku haline getirmek.''
Loke bir müddet düşüncelerini topardı. Neden?
Heh, bu karmaşık bir mesele. Benim kim olduğum, senin de günün birinde olacağını umduğum kişiyle alakalı. Yani madrabaz bekçinin hizmetindeki yeminli bir rahip.
Kapa yanlış bir şey mi yapıyor?
Heh, dedi Zincir, işte soru diye ben buna derim evlat. Dürüst vatandaşlara faydalı oluyor mu? Evet, hem de nasıl? Gizli barış şehir inzibatlarını ehlileştiriyor, herkesi sakinleştiriyor ve daha azımızın asılmasını sağlıyor.
Yine de her tarikatın emir dediğimiz şeyleri, yani bizzat tanrılar tarafından onlara hizmet edenlere gönderilen yasaları vardır. Çoğu tapınakta bunlar karmaşık, saçma ve sinir bozucu şeylerdir. Veli nimetin tarikatındaysa işler kolaydır. Bizim uymamız gereken yalnızca iki emir var. Birincisi hırsızların refaha kavuştur. Bu kadar basit. Birbirimize yardım etmemiz, birbirimizi saklamamız, mümkün olduğunca iyi geçinmemiz ve türümüzün ister eğri, ister doğru şekilde olsun serpilmesini sağlamamız buyrulur. Barsavi bu emri yerine getirdi. Ondan hiç şüphen olmasın.
Fakat ikinci emir, dedi Zincir, sesini alçaltıp etrafta onları dinleyen birilerinin bulunmadığına emin olmak için gözleriyle sisi tarayarak, şudur, zenginlere hatırlat.
Neyi hatırlat?
Dokunulmaz olmadıklarını, kilitlerin maymuncukla açılabileceğini ve hazinelerin çalınabileceğini. Hali hazır illetler hanımı Nara elini bizden sakınsın. Tanrı olmadıklarını asla unutmamaları için insanların arasına hastalıklar salar. Biz de zengin ve güçlü kişiler için öyle bir şeyiz. Onların pabuçlarına kaçan taş, böğürlerine batan diken, ilahi adaletin biraz bu taraftaki tekabülüyüz. İkinci emrimiz de işte budur ve en az ilki kadar önemlidir.
Yani gizli barış soyluları koruyor ve bu senin hoşuna gitmiyor, öyle mi?
Hoşuma gitmemesiyle bir ilgisi yok. Zincir sonraki birkaç sözcüğü sarf etmeden önce onlara iyice kafa yordu. Barsavi 13.'nün bir rahibi değil. Benim aksime emirleri uygulamaya yemin etmişliği yok. O yüzden pratik düşünmek zorunda.
ve her ne kadar bu durumu kabullenebilsem de kendi haline bırakamam. Hayatın bize rutin olarak pay ettiği şeylerin birazını birbirinden şirin unvanlara sahip asilzadelerin de aldığından, arada bir kışlarına şöyle sert ve güzel bir tekme yediklerinden emin olmak benim ilahi vazifem.
Peki Barsavi'nin bunu bilmesi gerekmiyor mu?
Yok yahu, bana göre Barsavi hırsızları refaha kavuşturdu ve ben de zenginlere hatırlattığım sürece burası madrabaz bekçinin gözünde kutsal mı kutsal bir şehir olup çıkar.
Altıncı kızım, niye buna katlanıyorlar? Para aldıklarının farkındayım ama şu cezalar yok mu?
Tanrılar, kutsal ilikler aşkına neden buraya gelip kendilerine yapılanlara göz yumuyorlar? Aşağılanıyorlar, dövülüyorlar, taşlanıyorlar, ifal ediliyorlar. Peki ne uğruna?
Beaumont'un ailesinin atölyesinde asabice volta atan Locke yumruklarını sıkıp sıkıp açıyordu. Salon Korba'daki dördüncü gününün akşamüstüydü.
Dediğiniz gibi para alıyorlar efendi Fairwhite. Loris Beaumont'un bir elini Locke'nin görmeye geldiği kısmen tamamlanmış sandalyenin arkasına nazikçe dayadı. Diğer eliyle de önlüğünün ceplerinden birine yerleştirilmiş, zavallı kıpırdağın hareketsiz bedenini okşadı. Bir oyun için seçildiğinizde bir bakır sentira alırsınız. Cezalandırıldığınızdaysa bir gümüş volani. Ama rastgele bir çekiliş düzenlenir. Savaş başı 80 kişiden biri bir altın solari kazanır.
Çok çaresiz olmalılar, dedi Locke. Çiftlikler iflas eder, iş yerleri de, kiralık topraklara el konur. Vebalar şehirlerdeki tüm parayı ve sıhhati alır götürür. Gidecek başka bir yerleri kalmadığında insanlar buraya gelirler. Burada başlarını sokacakları bir çatıya, bir kap sıcak yemeye, altın veya gümüş kazanma ümidine kavuşurlar. Tek yapmaları gereken yeteri kadar sıklıkla arenaya çıkıp başkalarını eğlendirmektir.
Bu sapkınlığın daniskası olacak iş değil.
Topu topu dört sandalyeye ne kadar para harcadığınız düşünülürse çok yumuşak kalpli biri oldunuz ortada efendi Fairwhite.
Loris bakışlarını kaçırıp ellerini ovuşturdu.
Beni affedin, haddimi aştım.
İstediğin gibi konuşabilirsin. Ben zengin bir adam değilim Loris. Yalnızca efendimin hizmetkarıyım ama o bile... Biz mütevazı insanlarız be yahu, mütevazı ve adil, eksantrik olabiliriz ama zalim değiliz.
Keyif savaşında iliklerden gelen pek çok soyluya rastlamışlığım var efendi Fairwhite.
Biz soylu değiliz, tüccarız, Amberlane'li tüccarlar. Soylularımız adına konuşamam, çoğunlukla da bunu yapmayı istemem. Bak, pek çok şehir gezip gördüm. İnsanların nasıl yaşadıklarını bilirim. Gladyatör dövüşlerine, idamlara, sefalete, yoksulluğa ve çaresizliğe tanıklık ettim. Ama bunun gibi bir şeye hiç rastlamadım. Seyircilerin yüzlerindeki o ifadeler, oyunu seyretme ve tezahürat ediş şekilleri, çakallara benziyorlardı. Hatta kargalara ya da başka bir şeye, çok yanlış bir şeye.
Burada sadece Lady Salieska'nın yasaları geçerlidir, dedi Loris. Konuklar buradayken istedikleri gibi davranabilirler. Keyif savaşında yoksul ve sıradan vatandaşlara canları gerçekten ne istiyorsa yapabilirler. Başka yerlerde yasak olan şeyler de buna dahil. Sizin gördüğünüz tek şey çevrelerindekileri umursuyormuş gibi yapmaktan vazgeçtikleri zaman neye benzedikleri. Kıpırdağın nereden geldiğini zannediyorsunuz? Asilzade bir kadının sırf oğulları onlara bıçaklarla işkence edebilsin diye kedi yavrularını hımbıllaştırdığına şahit oldum. Çünkü çay içerken canları sıkılmıştı. Kısacası Salon Korba'ya hoş geldiniz efendi Fairwhite. Uzaktan göründüğünün aksine bir cennet olmadığı için üzgünüm. Sandalyelerinizin üzerindeki çalışmalarımızdan memnun musunuz?
Evet, dedi Locke yavaşça, evet memnunum.
Size bir nasihat verecek olsaydım, dedi Loris, ziyaretinizin geri kalanı boyunca keyif savaşından uzak durmanızı önerirdim. Geri kalanlarımızın yaptığını yapın, onu görmezden gelin. Gönül gözünüze set çekin ve öyle bir şey yokmuş gibi davranın.
Dediğiniz gibi olsun Madame Beaumont'un, Locke iş geçirdi, öyle yapacağım.
Fakat Locke öyle yapamadı.
Sabah, öğle ve akşam kendini hiçbir şey yiyip içmeksizin galeride yapayalnız dururken buldu. Kalabalık üstüne kalabalık, savaş üstüne savaş, aşağılama üstüne aşağılama gördü. İblisler birkaç defa ürkütücü hatalar yaptılar, dayaklar ve boğazlamalar kontrolden çıktı. Kazara iyileşemeyecek kadar hırpalanan taliplerin kafaları oracıkta ezilirken kalabalık bu eylemlere kibarca alkış tuttu. Ne de olsa insafsız davranmak yakışık almazdı. Madravaz bekçi diye kendi kendine mırıldandı Loke. Bunu ilk gördüğünde rahipleri bile yok, tek bir tane bile. Genç adam kendisine ne yapmakta olduğunun hayal meyal farkındaydı. İçinde bir kıpırtı hissediyordu. Sanki vicdanı derin, durgun bir göldü de içinde yaşayan bir yaratık yüzeye çıkmak için uğraşıyormuş gibi. Ebeveynleri takdir dolu kahkahalar atarken şımarık soylu çocukları tarafından heyecanla emredilen her bir gaddarca aşağılama, her bir ızdırap dolu ceza o canavara güç veriyor ve Loke'nin muhakeme yeteneğine, hissiz kurnazlığına, plana bağlı kalma iradesine daha da şiddetli bir şekilde saldırmasına neden oluyordu. Loke kendini pes edecek kadar kızdırmaya çalışıyordu. Kamor'un belası şimdiye kadar bir oyun babında gönülsüzce taktığı bir maske ola gelmişti. Fakat artık neredeyse bambaşka bir varlık, aç bir şey, imanının emirlerini uygulaması için azmini zorlayan ısrarcı bir hayaletti. ''Beni serbest bırak!'' diye fısıldıyordu. ''Beni serbest bırak! Zenginler hatırlamalılar. Tanrıların izniyle bir daha asla unutmamalarını sağlayabilirim.'' ''Umarım hoşça vakit geçirmediğiniz gibi bir gözlemde bulunursam beni mazur görürsünüz.'' Loke ücretsiz galerideki başka bir adamın varlığıyla daldığı düşüncelerden sıyrıldı. Bronz tenli ve zinde görünümlü yabancı muhtemelen kendisinden 5 ya da 6 yaş daha büyüktü. Kahverengi bukleleri yakasına ve özenle kesilmiş top sakalına kadar sarkıyordu. Kadifeden yapılma uzun ceketi gümüş renkli kumaşlarla astarlanmıştı ve altın topuzlu bir bastonu 2 eliyle birden arkasında tutuyordu. ''Beni affedin, La Chaine'den Fernand Genruza, üçüncünün naziri.'' ''Üçüncü nizamın naziri, yani bir baron, tıpkı Loke ile Jean'ın almayı düşündükleri türden satılık bir La Chaine ünvanı.'' Loke belini hafifçe kırarak başını eğdi. ''Mordavi Fairwhite Lord'um, Amberlane'den. Demek bir tüccarsınız. Burada bulunduğunuza göre haliniz, vaktiniz yerinde olmalı efendi Fairwhite. Asık çehrenizin arkasında ne yattığını sorabilir miyim?'' ''Keyifsiz olduğumu nereden çıkardınız?'' ''Burada hiçbir şey yiyip içmeden tek başınıza duruyorsunuz ve her yeni savaşı öyle bir yüz ifadesiyle izliyorsunuz ki, sanki birileri iç çamaşırınızın içine sıcak kömür döküyor. Sizi kendi galerimden pek çok defa gördüm. Para mı kaybediyorsunuz? Keyif savaşında en iyi bahislerin nereye oynanması gerektiğine yönelik edindiğim bazı izlenimleri sizinle paylaşabilirim.'' ''Hali hazırda oynanmış bir bahsim yok lordum. Yalnızca kendimi seyretmekten alıkoyamıyorum.''
''İlginç, yine de memnun kalmıyorsunuz.''
''Hayır.'' Loki hafifçe Baron Genruza'ya doğru döndü ve tedirginlikle yutkundu. Görgü kuralları Mordavi Fairwhite gibi alt tabakadan birinin, üstelik de bir vadralının Genruza gibi unvanını parayla satın almış bir barona bile hürmet etmesini ve keyif kaçıran şeylerden bahsetmemesini gerektiriyordu. Fakat Genruza'nın açıklama bekler gibi bir hali vardı. Loke paçayı ne kadarıyla kurtarabileceğini merak etti. ''Bir fayton kazasına veya bir çift at tarafından ezilen bir adama hiç tanık oldunuz mu lordum?'' ''Ya da kandan ve enkazdan gözünüzü ayıramadınız böyle bir sahneye.''
''Olduğumu söyleyemem.''
''Yanılıyorsunuz. Dilediğiniz takdirde günde 3 defa böyle bir şeye tanık olabileceğiniz özel bir galeriniz var lordum.''
''Ah, demek keyif savaşını yakışıksız buluyorsunuz öyle mi?''
''Zalimce buluyorum lordum Genruza, fazlasıyla zalimce.''
''Zalimce mi? Neye kıyasla, savaşa mı? Veba salgınlarına mı? Hiç Kamor'a uğradınız oldu mu? İşte size kıyaslama yaparak daha net düşünmenizi sağlayacak bir örnek efendi Fairwhite.''
Kamur'da bile, dedi Lohya, birinin sırf canı istedi diye yaşlı bir kadını güpegündüz dövmesine göz yumulacağını sanmam. Veya giysilerini yırtmasına, taşlamasına, tecavüz etmesine, saçlarını yolmasına, üzerine simyasal yakıcı maddeler boca etmesine. Burada yapılanlar çocukların bir böceğin kanatlarını yolmasına benziyor. Sırf seyredip kahkahalar atmak için.
İyi de bu insanları buraya gelmeye kim zorladı ki Fairwhite? Kim enselerine bir kılıç dayayıp onları bu sıcak ve ıssız yollarda Salon Carbo'ya kadar yürüttü? Kayda değer en yakın yerden yapıldığında bile yolculuk günler sürüyor.
Başka ne gibi bir seçenekleri vardı ki lordum? Burada bulunmalarının tek sebebi çaresiz kalmaları, eski yurtlarında geçinememeleri, çiftlikler iflas eder, iş yerleri de tek sebep çaresizlik. Bundan böyle karınlarını doyurmamaya karar verecek halleri yok ya.
Çiftlikler ve iş yerleri iflas eder, gemiler batar, imparatorluklar yıkılır.
Genruza bastonunu Lokea'ya doğru uzattı ve altın topuzunu sallayarak her bir beyanını vurguladı.
Tanrıların bize verdikleri hayat böyledir. Bu insanlar belki daha çok dua etselerdi, daha fazla para biriktirselerdi veya sahip olduklarını daha iyi değerlendirselerdi, Salieska'nın hayırseverliğinden yararlanmak için buraya kadar sürünmeleri gerekmeyebilirdi. Lady Salieska'nın kazandıkları parayı en iyi şekilde hak etmelerini istemesinden daha adil ne olabilir?
Hayırseverlik mi?
Başlarını sokabilecekleri bir çatıları, yiyecekleri bir yemekleri ve de para kazanma şansları var. Altın kazananların sikkelerini alıp gitmeye hiçbir itirazları yok gibi gözüküyor.
80 kişiden yalnızca biri solari kazanıyor lordum. Bunun hayatları boyunca görmedikleri kadar büyük bir para olduğuna şüphe yok. Diğer 79 kişi içinse o altın ceza üstüne cezaya katlanarak günlerce hatta haftalarca burada kalmalarını sağlayan bir vaatten ibaret. Peki ya iblisler aşırıya kaçtıklarında can verenler? Altın veya altın vaadinin onlara ne gibi bir faydası var? Böyle bir şey başka bir yerde düpedüz cinayet kabul edilirdi.
Onları arenadan alıp götüren Aza Goilla'nın ta kendisi Fairwhite. Ne siz, ne ben, ne de başka bir fani.
Genruza'nın kaşları çatıktı ve yanakları kızarıyordu.
Ve evet, başka bir yerde bu düpedüz cinayet kabul edilebilirdi. Lakin burası Salon Corbo ve buraya kendi rızalarıyla geliyorlar. Tıpkı sizin ve benim gibi. Gelmemeyi pekala seçebilirler. Ve
başka bir yerde açlıktan ölebilirler.
Haydi ama, dünyayı gezip gördüm efendi Fairwhite. Farklı bir bakış açısı kazanmanız için aynı şeyi size de öneririm. Buraya gelenlerden bazılarının talihsizliklerle karşılaştığı muhakkak. Fakat bahse varım, çoğu sadece para kazanma ve kolay yoldan köşeyi dönme derdindeler. Aranızdakilere bir bakın. Aralarında genç ve sağlıklı epeyce insan var değil mi?
Başka kimlerin olağanüstü bir şansa sahip olmaksızın buraya kadar yürüyerek gelmeleri beklenebilir Lordum Genruza?
Görüyorum ki duygusallığınıza laf anlatamayacağım efendi Fairwhite. Siz Amberlane'li para sayıcıların bundan daha çetin insanlar olduğunuzu sanırdım.
Çetin olabiliriz ama hoyrat değiliz.
Dilinize hakim olun efendi Fairwhite. Sizinle biraz laflamak istedim çünkü tavırlarınız beni gerçekten de meraka sürüklemişti. Sanırım artık nereden kaynaklandıklarını anlayabiliyorum. Size küçük bir tavsiye. Salon Corbo sizinki gibi bir hınç beslemek için sağlıklı bir yer olmayabilir.
Buradaki işim kısa sürede neticelenecek.
Bunu duyduğuma sevindim. Fakat belki de keyif savaşındaki işiniz daha bile kısa sürmeli. Size ilgi duyan tek kişi ben değilim. Lady Salieska'nın muhafızları hoşnutsuzluğa karşı hassastırlar. Arenanın içindekiler kadar dışındakilere de.
Seni beş parasız ve yalvar yakar bırakabilirim diye fısıldadı Loki'nin kafasındaki ses. Alacaklılarının gırtlağını kesmemeleri için lazımlığını bile rehinciye satmanı sağlayabilirim.
Beni mazur görün lordum, sözlerinizi ciddiye alacağım diye mırıldandı Loki. Buradakileri tekrar rahatsız edeceğinden şüpheliyim.
22. ayrımın sonu. Sayfa 208.